Hepinize iyi akşamlar. Bir Mukavet TV programına daha hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz değişik gibi gelse de esasında ekolojik eksenli bir konu. Kentten kırsala dönüş. Esasında tabii ki ekoloji içeriyor ve bir bir sürü motivasyonlar içeriyor. İnternette bildiğiniz gibi birçok böyle köye dönüş hikayeleri var. Gençler, üniversitelerde okuyan, buluşan gençler birlikte çift olarak ya da grup olarak çeşitli Türkiye'nin çeşitli köylerine gidiyorlar. Orada araziler alıyorlar ve doğal hayata başlıyorlar ve bunu da internette de bol bol paylaşıyorlar. Anlatıyorlar nasıl maceralarının olduğunu. Ve köy hayatının yani onlar için doğal hayatın çok güzel geliştiğini ve bunların hep herkese örnek olması gerektiğini söylüyor. Bir grup da bildiğiniz gibi Ege kıyılarına yerleşiyorlar. İnsanlar İstanbul'dan gidiyorlar Ege kıyılarına. Ama bir grup da var ki böyle Murat gibi esasında Murat tabii bize kendisi anlatacak bütün bu şeyleri. Murat gibi o konuyu tam bilmiyorum ama zannedersem doğduğun yere tekrardan geri dönme değil mi? Yani orada doğuyorsun İstanbul'a ve sonra tekrar geri dönüş şekli. Bir de bu var tabii. Bu tabii biraz kültürel dönüşler de içeriyor. Öncelikle tabii bunun detaylarına girmeden evvel bu güzel dönüşün Murat'ı tanıyalım. Murat kimdir? Ne yapmıştır? Büyük şehirde ne yapmıştır? Önce biraz böyle geçmişini Murat senden dinleyelim öncelikle.
Merhabalar, teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Ben Tunceli Dersim Pertek'te doğdum. Ortaokul liseyi burada bitirdikten sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da değişik yerlerde ticaret yaptım. Sonra işte her Anadolu'da İstanbul'a gelen iller gibi biz de İstanbul'da Pertekler Derneği, Dersim Dernekleri Federasyonu, onun adı altında Munzur Koruma Kurulu, yani çevreye Dersim'deki barajlara karşı uzun yıllar mücadele ettik, örgütlenme yaptık. Daha sonra emekli olduktan sonra işte arkadaşlarım Ege'ye, değişik yerlerine göç etmeye başladılar. Benim düşüncem de her zaman doğduğum topraklara orada kök salmışım, dönmem lazım. İşte eskide aile çiftçiliği yapıyorduk. Geleneksel çiftçilik yapıyorduk. Yani buraya dönüp o geleneği sürdürmek amacıyla kendi memleketimde daha rahat, daha güvenli bir şekilde yapacağımı düşünerek 33 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra kendi memleketime Dersim Perte'ye yerleştim. Köyüme ev yapacağım. Orada ufak bir tarım yapacak. Bu sene ekolojik ürünler yetiştireceğiz. Bu şekilde.
Çok güzel. Buna daha geçmedim. Peki ben sana bir kısa bir soru sorayım.
Tabii ki.
Sen eşini nasıl ikna ettin? Yani eşin kolay kabul etti mi yani dönmeyi?
Eşimin yardımıyla bu da oldu tabii. Eşim olmadan kesinlikle bu olmaz yani. Eşim de aynı şekilde Dersim doğumlu olduğu için, o da doğayı sevdiği için, ekolojik tarımı sevdiği için, yani beraber karar verdik daha doğrusu. Yani o olmadan olamazdı zaten. Benim için bir ayak oldu yani. Çok kolay oldu almam diye.
Beraber aldınız yani kararı. Aynen. O güzel bir şey. Kesinlikle. Yani. Çok güzel bir şey. Yani hani bir tek bir taraftan bir dayatma falan olmamış.
Olması
çok hoş. Ben de tabii seninle birçok İstanbul'da birçok eyleme katıldım sizlerle beraber, seninle beraber. Bir Munzur HES'lere karşı Munzur'u korumak üzere. Tabii bu mücadeleden de biraz bahset insanlara. Yani kısaca söyledin ama çok önemli. Yani Dersim işte inancıyla, dağlarıyla ve bütün ovalarıyla ve gelişen işte nehirleriyle, hep özgür aksın dediğimiz nehirlerle olan mücadelenin kısaca başlaması, nasıl devam etti, şimdi bundan sonra o konuda da sen oraya döndüğüne göre daha fazla faaliyetlerde bulunacak mısınız? Bildiğim kadarıyla taş ocakları da açılmak isteniyor, altın madenleri de açılmak isteniyor Dersim sınırlarında. Nasıl bu mücadeleyi düşünüyorsun yani İstanbul veya büyük şehirlerle bağlantılı olarak?
Ya coğrafyamız 1980'de askeri darbeyle birlikte 1903'lerde daha sonra büyük göç almıştır. Köyler boşaltılmıştır. Yani insanlar üretimden, tarımdan koparılmıştır. Koparıldıktan sonra, insansızlaştırıldıktan sonra barajlara yönelik, madenciliğe yönelik bir takım faaliyetler ortaya çıkmaya başladı. Böyle barajlarla ilgili sorunlar çıkınca biz de büyük şehirlerde örgütlenip sizlerin katkılarınız çok oldu tabii ki. Bize yol gösterdiğiniz o konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Örgütlenmemize yardımcı oldunuz. Bunu işte bunun adı altında daha sonra insanlar dönemiyor. Ambargo var, köylerine gidemiyor. Bunun adı altında dedik insanları memlekette nasıl taşıyalım? Dersim Muzdur Kültür Doğa Festivali oluştu. Bunun adı altında işte barajlara karşı, madenciliğe karşı, taş ocaklarına karşı yani Türkiye tarihinde ilk defa Tunceli'de, Dersim'de nüfusu 21 bin iken 25 bin kişi çevre yürüyüşü yaptı. Bu çok önemli. Dersim coğrafyası Alevi bir kimliği var. %99'u Müslüman diyoruz ya Türkiye'nin. Dersim'in de %99'u Alevi diyoruz. Sol gelenekten gelen çoğu insanlar. Bu yüzden çevreye, doğaya daha karşı duyarlı insanlarımız. Ve biz de büyük şehirlerde yetiştiğimiz için kendi doğamıza sahip çıkmak için burada olmak lazım. Benim felsefem öyle. Topraklarıma dönüp yani orada tarım yapıp geleneksel tarım, eski aile tarımı işte çünkü Dersim'de daha toprakları kirlenmemiş. Yani zirai ilaçlarla, kimyasallarla daha zehirlenmemiş. Onun için önemli. Onu korumak lazım. Böyle yani.
Sana bir sürü mesajlar geliyor Murat. Kadir Dadan sana selam yolladı. Belki okuyamadın sen.
Yok okuyamadım ben.
Bandırma'dan Kadir... eğitim senden Bandırma temsilciliğinden gene sana selamlar. Munzur Koruma Kurumu'ndan sana selamlar. Yani büyük bir şekilde takip ediliyorsun yani.
Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kadir Hocam'ın da katkılarını unutmuyoruz yani gerçekten. Bize çok katkıları oldu.
Evet doğru. 97'de ben de Dersim'de biliyorsun o zaman yiyecek karneyle dağıtılıyordu. 97'de de biz de bir barış ağacı dikmek için arkadaşlarla ve sizlerle beraber şeye gelmiştik. Sınıra kadar gelmiştik fakat bizi maalesef içeriye almamışlardı Dersim şehrine yani içeriye. Ve ben de göremedim ama kıyıda deniz yani o tekneyle geçilen yere kadar geldik. O zamanlar gayet güzel karşıladılar ve bizi misafir ettiler ama içeriye girmek maalesef oraları görmek kısmet olmadı. İnşallah başka bir sefere. İnşallah. Şimdi durum nasıl yani? Şimdi gördüğüm kadarıyla daha rahat protestolar yapılabiliyor anladığım kadarıyla değil mi? Yani öyle fazla bir baskı var mı sizler üstüne? Nasıl bir durum
yani
var?
Şu anda bir baskı yok. Yani yazın biliyorsun orman yangınları yani nasıl çıktı herkes biliyor. İşte bombardıman sonucunda, çatışmalar sonucunda büyük orman yangınları oluştu. Bölgelere daha rahat gidebiliyorsun ama bu bir anlamda da bir dezavantaj oluşturuyor. Mesela çok rahat yollar yapılıyor. Yani doğal yerlere. Bu da madenciliğe yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani düşündürücü gerçekten. Yani her yere yol gidiyor. Yani doğanın içinde yaylalara, ormanlık alanlara yollar gidiyor. Bu da taş ocaklarına yönelik, madenciliğe yönelik bizi endişelendiriyor. Orman yangınları da biliyorsunuz. Yani müdahale edilmeye hiçbir zaman izin verilmedi. Yani ancak kamuoyu oluşturulduktan sonra böyle kısmen müdahalede bulundu. Böyle oldu yani. Ondan sonra tarımla ilgili serbest yani insanlar tarlalar açıldı, araziler açıldı. İnsanlar rahatlıkla gidip kendi köylerinde tarım yapabilir, ağaç dikebilir. Bu anlamda önemli yani.
Sen şimdi nasıl bir yani tarımla ilgili nasıl bir şey var kafanda yani. Şimdi nasıl neler ekmek neler şimdi biliyorsun bu savaşta savaş dolayısıyla çok büyük bir gıda krizi dünyada olacak. Şu anda da zaten fiyatlar anormal artmış durumda. İnsanlar büyük bir yoksullaşmaya yaşıyorlar. Ben de şaşırdım. Geçen gün pazara gittim. Bir hafta evvelki ürünler pazarda iki fiyatını ikimisine çıkmış. Yani gıda şimdi çok öne çıkıyor. Sizin topraklarınızda dediğin gibi daha evvel pestisitle ya da zehirli gübrelerle zehirlenmemiş temiz topraklar çok önemli. Yani gıda ile ilgili bir şeyler yani gıda yapmak bu hakikaten günümüz için çok önemli. Ne düşünüyorsun sen bu konuda yani?
Ben işte ilk geldim düşüncem ekolojik tarım. İlk geldiğimde Anka Dersim Ekolojik Ürünler Derneği ile tanıştım. Onlar da yıllar önce ata tohumlarını toplayıp bilhassa buğday çeşitlerini yani aşure, siyez buğday, bayraktar çeşitli buğdaylar ata tohumlarını bulup bunları çoğaltıp şu anda ekimi yapıldı sonbaharda. 100 dönüme falan ekildi. Geçen sene de ekildi. Bunun yanında su değirmeni onarıldı arkadaşımız tarafından. Unlar da su değirmeninden öğütüldü. Böyle bir çalışma yapıldı. Giderek büyüyor. Yani daha çok biz buraya gelip işte fazla tarım ürünleri elde edip kar yapmak amacıyla değil, insanlara temiz gıda, temiz bulaştırmak için bu girişimde bulunduk. Ben de işte tarım yapıyorum yani. Ben bu sene nohut ekmeği düşünüyorum. Bir 50 dönüme yakın. Ekolojik her şey. Gübre yok, kimyasal yok.
Kendi gübre yok.
Evet. Yok kesinlikle. Kesinlikle biz karşıyız yani. Artı bir de ilçe tarımlar var, il tarım şeyleri var. Gidiyorsun yani hiçbir konuda bu konuda destek olmuyorlar insanlara yani. Organik tarım olsun, işte yerel tarım olsun. Şirket kurun diyor. İşte daha kar yaparsınız. Daha ya bu konuda da şikayetçiyim yani devlet kurumlarında.
Çok güzel. Niye öyle zorluyorlar? Neden zorluyorlar?
Vallahi işte biz bir kooperatif kuralım dedik. Gittik. Ya kooperatifle ne işiniz var diyorlar. Şirket kurun 5 dakikada köşelik olursunuz üretim. Gübre atmadan, fenli gübre atmadan olmaz bilmem ne. Ya kızdım çıktım dedim siz ne biçim? Yani biz temiz gıdaya ulaşmak istiyoruz. Siz bizi resmen şeye teşvik ediyorsunuz yani. Vazgeçtik ondan artık. Yani kendimiz ne yaparsak biz kendimiz yapabiliriz ancak. Böyle o kurumlara güvenerek bir şey yapamayız yani. Kendi gücümüz, öz gücümüz.
Çok güzel. Şimdi tabii Serpertek'tesin ama bir de şimdi tabii kamuoyu çok bu şeyden hem memnun hem de çok dinliyor. Ovacık'taki bu başarılı tarımla da bir herhalde ilgim var. Biraz bir Ovacık'tan da bahsetsen yani ben de onların ürünlerini İzmir'de alıyorum. İzmir'e indiğimde onların dükkanından ama hani izleyicilerimiz her taraftan izleyicilerimiz var. Bu arada Hasan Şen hatırlattı 97'deki gidişimiz ekolojik tahribata karşı tanıklık heyetiydi. Doğru söyledi ben onu söylemeyi unuttum. Dolayısıyla evet yani Ovacık'taki belediye başkanının yani Dersim Tunceli Belediye Başkanı'nın bu çok böyle bir öncü faaliyetiyle izlediğimiz kadarıyla ve işte büyük şehirlerde de bunların satış noktaları açılıyor. İnsanlar esasında heyecanlanıyorlar ve çok da güzel bir gelişmeler. Senin nasıl onlarla ilişkilerin ya da nedir durumlar? Bu konuda biraz bir şeyler bize söyle.
Evet, arkadaşlarımız konuşuyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Yani çok benimsiyoruz bu kooperatifleşmeyi, onların yöntemini. Çok benimsiyoruz. Yani diğer ilçelere de aynı şekilde faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Yani onların yöntemini. Ya işte yani bu bölgelerde tabii ki köylüleri üretime teşvik ediyorsun ama onların üretimini kooperatif adına topladığın zaman ödeme yapman lazım. Onun için çok külfetli bir iş yani. Ekonomik olarak. Onun için biraz zorlukları var onların da. Ama çok önemli yani. Türkiye duyurdu kooperatifleşmeyi, üretim şeklini, insanlara tohum dağıtıp işte üretime teşvik edip doğal üretime sonra onlardan ürün alıp ödemelerini yapıp hem çiftçi üreten karlı oluyor, hem kooperatif karlı oluyor. Kooperatifte çalışan insanlar işte öğrencilere burs, farklı farklı üretim şekilleri gelişiyor. Bu anlamda çok önemsiyoruz yani o kooperatifçiliği.
Evet, bir de şimdi o tekrar belki o konulara döneriz ama şimdi son günlerde Dersim Tunceli çok böyle kamuoyunda dağlarıyla, işte ovalarıyla çok gündeme geldi. Yani dolayısıyla bir böyle insanlarda merak ve oraya doğru bir şey var. Yani bir gelme, ziyaret etme, oraları gezme, görme gibi birçok büyük bir turizm şeyi sanki var gibi. Ama yazları da bu yapılan, ben şenliklerden duyduğum kadarıyla, bilhassa Avrupa'dan çok fazla insan geliyor şeye, Dersim'e. Ve işte oraları biraz yani nasıl diyeyim, biraz dikkat etmiyorlar. Çok öyle işte atıklarına sahip çıkmıyorlar gibi şikayetler yerelden geliyor. Ama böyle de bir işte tekrar Dersim'e doğru çok büyük bir ilgi var. Ve bu tabii çelişki, yani insanlar hem böyle eğlenmek istiyorlar ama bir yandan da orası sizin için çok önemli anladığım kadarıyla. Kültürel bir yeriniz yani. Bu şeye nasıl bakıyorsun yani, hani çok fazla turist mi gelsin, hani para kazanmak için yerler, yoksa onun dengesi yani işte yanlış ama hani tırnak içinde ekoturizm gibi, yani nasıl o dengeler nasıl sağlanabilir? Gelenler oralara nasıl saygı duymalı falan gibi. Sen ne düşünüyorsun gene bu konularda?
Yani şimdi bizim coğrafyamızda yani üretim, tarım, hayvancılık ve doğa turizmi çok önemli. Yani sanayi, endüstri, o tür şeyler bizim coğrafyamızda istemiyoruz. Gitmez de yani. Doğa, hayvancılık ve turizm. Bir de tarım önemli. Şimdi Dersim'de şimdiye kadar korunan çoğu yerler, işte dağlar, ormanlar, vadiler, sular korunmuşsa Alevi inancının gereği korunmuştur yani. Alevi inancı gereği olarak suyu hürmet ediyor yani. Suyu kutsuyor, dağı kutsuyor, ağacı kutsuyor. Yani her türlü canlıya faydalandığı, doğadaki bütün canlılara, bütün varlıklara saygı duyuyor ve hürmet duyuyor. Bu anlamda son yıllarda da Dersim coğrafyası bu dolayısıyla hem kimliğinden dolayı, inancından dolayı, doğasından dolayı çok yön aldı. Turizm gelmeye başladı insanlar. Geldikleri zaman da duyarlı olan insanlar koruyor nasıl davrandığını, ama çoğu insanlar piknik amaçlı geliyor. Çevre illerden bilhassa. Yani kimseye gelmeyin diyemeyeceğiz. Gelen insanlar duyarlı olsun. Kültürüne, doğasına, suyuna, ağacına, oradaki insanlar gibi yani sahip çıksınlar, saygı duysunlar. Ama maalesef toplu halde geliyorlar. Kendi illerinde yiyeceklerini alıp getirip yiyip içip çöplerini orada bırakıp gidiyorlar. Onları toplamak da bizim insanlara düşüyor yani. Bu anlamda daha duyarlı olmalarını istiyoruz yani. Kültürümüze, doğamıza, suyumuza gelsinler. Başımız gözünde yeri vardır ama doğamıza, kültürümüze, inancımıza saygı göstermelerini diliyoruz.
Tabii ki haklısın %100. Yani ekolojik olarak baktığımız zaman öyle çok önemli yani söylediklerin, insanların. Bir de şimdi Kadir bir soru soruyor. Şirketler üzerinden büyük çaplı hayvancılık yatırımından söz ediliyor diyor. Var böyle bir şey, sen duydun mu? Yani bunları kim yapmak istiyor? Yani nedir falan diye.
Girişimler var ama şimdi küçük baş hayvancılığı bizim Pertek'le Çemişgezek'te yapılıyor. 300 bin küçük baş yani genellikle koyun yapılıyor. Bu hep aile. Yani 7 kişi aile, 1000 tane koyunu var. İşte yazın, kışın gelip Pertek'in baraj kenarında köylerinde, kışın da yaylara, muzur yaylarına işte çıkıp böyle geçimini sağlıyorlar. Şu anda Dersim'de büyük hayvancılık yapmak için nerede var? Oğacık'ta büyük araziler satın alıp orada bir girişim oldu ama daha öne çıkan bir şey olmadı da. Yani orada girişimler oldu yani Oğacık'ta.
Büyük yani, araziler alıp. Ekolojik denge açısından yani biraz bu şeylere, endüstriyel hayvancılığa hani karşı olduğumuzu, karşıyız genelde bildiğin gibi. Hani aile işletmeleri tamam yani bence de, ama yani endüstriyel şey olduğu zaman onun atığı işte iklim krizine karşı katkısı falan filan bütün bir sürü faktörler işin
Kesinlikle.
içine giriyor. Onun için de tabii ki yani belki de yani karşı çıkmak lazım bilemiyorum yani.
Yani Hasan Şen de biliyor. Daha önce karşı çıkmalar oldu yani böyle büyük hayvancılık yapmak için büyük şirketler, büyük tesisler kurmak için karşı çıkıldı. Yani başarılı olamadı yani. Yapılmadı daha doğrusu. Yani bizim böyle
Sizin çok
yani
başarılı olduğunuz bir şey de ama var o da Munzur suyu değil mi? Munzur
evet.
suyu çok başarılı Avrupa'ya da gidiyor bildiğim kadarıyla. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerine de dağılıyor ama tabii şöyle bir sorun var. Şimdi bu bugün için diyorum yani bugün için nakliye ücretleri acayip arttı ve dolayısıyla aldığımız sular da bulunduğumuz yerlerde fiyatlarını iki misline çıktı.
Evet.
Yani suyun kendisi tamam zaten değerli bir şey ama nakliye ücretlerinin de çok artması. Şimdi siz de tabii Munzur için çok önemli bir gelir kaynağı Türkiye'ye, dünyaya tanınmanız açısından. Su da çok ben yurt dışında da gördüm Munzur suyunu. Şimdi biraz da sizin coğrafyanız uzak bütün bölgelerden. Nasıl bu konuda ne düşünüyorsun? Yani çünkü fiyatlar
Vallahi
çok arttı büyük şehirlerde sular.
benim düşüncem herkes bedava temiz suya ulaşması. Ama bu çağımızda mümkün değil. Munzur suyu da tabii ki yine 240 Dersimli'nin bir araya gelip işte dediğimiz ambargo olduğu dönemlerde Munzur'a nasıl insanları götürebiliriz, nasıl hareketlendirebiliriz o amaçla kurulmuştu. Şimdi daha farklı yönlere geldi. Dediğiniz gibi Munzur su Avrupa'ya ve İstanbul'a yakın bir yerde olsaydı yani bütün dünyayı doyuracak kadar kalitede bir sudur. Ama maalesef öyle bir olanak yok. Fazla da şey olmasını istemiyoruz. Yani böyle şey doğal kalsın Munzur su, Munzur Vadisi, Munzur suyu. Fazla
Ya haklısın tabii yani çünkü sonuçta bugün için su yarın için çok daha önemli bir hale geliyor. İklim kriziyle beraber en önemli şey yani tamam suyun ticaretleştirilmesine karşıyız ama bir yandan da bir gerçekler var yani sonuçta yani ben işte bilmem 100 yıldan beri de maden suları var. Maden suyu satılıyor yani kimseye maden suyunu satma demek ne derece doğru bilemiyorum yani o konuda.
ama Munzur suyu yani milyar dolarlar harcasanız öyle bir vadi, öyle bir kaynak, öyle bir su yaratamazsınız. Onun için yani yetkililer de Munzur suyuna sahip çıkması lazım. Kaynaklı vadisine işte geçen sene Gözelere müdahale edildi işte. İnanç yeri yani. Aleviler'in orası inanç merkezi. Müdahale edildi. İşte dükkanlar yapılacak, işte satış yerleri yapılacak, otel yapılacak bilmem ne. Yani Gözelere dokunmasını engelledik ama gene de yürüyüş yerleri yapıldı. Bir anlamda bir müdahale edildi yani kenarından. Bunu da istemiyoruz. O anlamda insanlar sahip çıkmasını istiyoruz yani Muzur'a. Yani bir daha yaratılmayacak bir kaynaktır yani Muzur suyu. Üzerine
Evet.
hiçbir sanayi yok, endüstri yok, ilaçlama yok. Yani doğal bir su, temiz. Muzur gözelerinden Dersim merkeze kadar 80 kilometre soğuk, tertemiz ve akan bir su. Yani bilmiyorum başka yerde böyle bir bulamayız onun için. Çok değerli bizim için.
Çok katılıyorum sana. Sizin için de bir önemli olan bir şey daha var takip ettiğim kadarıyla ve bizler de hepimiz karşıydık bu. Gene sizin için önemli olan bu şey dağ keçileri meselesi.
Evet.
O nasıl yani şimdi o gene devam ediyor mu ya da dağ keçileri sizin için de bir önemi kutsallığı var değil mi yani bildiğim
Ya
kadarıyla?
kesinlikle yani Dersim'deki Alevi inancına göre dağ keçilerinin çok önemli bir şey inanç geleneği var. Artı Dersimler kimse vurmuyor yani dağ keçilerini. Nereden vuruyorlar? İşte bu kenar illerden, komşu illerden işte devlet güvenlik güçleri diyelim işte onlara yardım eden kişilerle birlikte gelip Pertek'te işte kışın yaşandı. Pusey'i atıp 4-5 tane Dav keçisi vurup sırtlarını alıp gittiler yani. Ama biz buna karşıyız yani. Dav keçisi değil yani. Bütün canlıların avcılığa karşıyız yani. Avcılık bir cinayettir. Dav keçileri bizim için tabii ki daha kutsaldır. Hızır'ın davarı diyoruz yani. Onun için kutsuyorlar tabii. Bizim için bütün canlılar da kutsaldır. Böyle bakıyoruz yani.
Yani tabii hepimiz karşıyız da yani tabii o canlar çok önemli ve görünüşleri de çok muhteşem. İnsanlar tabii hepimiz bu şeyi de takip ediyoruz. Zaten sizin arkadaşlar da İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bu konuda bayağı faaliyetlerde bulunuyorlar. Çok da güzel ya. Bu arada bir takım şeyler böyle sen de gördüm. Tarım aletlerini falan böyle eski tarım aletlerini.
Evet.
Yani bu bir noktada benim sormak istediğim genel bir sorun. Yani kültürel faaliyetler nasıl? Sen kendinden başlamışsın. Sizin geçmişte kullandığınız tarım aletlerini böyle müze gibi ya da işte bir envanter çalışması artı müze hatıra gelecek nesillere örnek diye anladığım kadarıyla. Çünkü bu tip şeyler büyük şehirlerde satılıyor ve yok oluyor. Yani sahip çıkman çok güzel bir şey. Ben yani çok hoşuma gitti görünce. Sen kültürel, hani bunu hem kültürel olarak görüyorsun tarih anladığım kadarıyla, hem de bir sahip çıkma yani bu, çünkü onlar bütün aletlerde bir, ben kendim de teknik insan olduğum için bir teknik beceri vardır yani kullanılması için muhakkak o bir nedenden dolayı öyle yapılmıştır ve insana kolaylık sağlar. Dolayısıyla bir teknik sergi gibi de bir şey olduğunu düşünüyorum. Sen hangi motivle yaptın? Belki bu söylediklerimle yapmadın mı?
Biz o aletlerle büyüdük yani. Biz 63'lerde, 70'lerde biz o aletlerle tarım yapıyorduk. Biz yaptık yani. Şimdi o günden günümüze baktığımız zaman işte gıdanın ne kadar, buğdayın işte nereden geldiği, tarımın nereden nereye geldiği biraz düşünürüz yani. Benim şöyle ben yorumladım. Nereden nereye geriledik? Eski döneme mi döneceğiz? Tabii ona bir özlem var. Doğal, benim için o zamanki şey üretim çok doğal, organik, ekolojikti. Ona özlemle atıfta bulunarak bir de tarımın ne kadar çöktüğünü 60 sene sonraya doğru gidişimizin bir örneği olarak da düşündüm yani. Bir de o şeye bir saygıdan, bir özlemden dolayı da temiz enerji, temiz gıda açısından da önemsedim onu. O yüzden seviyorum o tür şeyleri.
Tabii sahip çıkmak, onları saklayabilmek yani çok önemli. Sonuçta hepsinin bir değeri var. Dediğim gibi böyle İstanbul'da ben gittiğim zaman bazı böyle, ben de meraklıyımdır eski objelere ve kendimin de var bir sürü şeyi. Böyle üzülüyorum yani bu tip şeyler böyle çok çabuk el değiştiriyor ya da satılıyor. Dolayısıyla yani sahip çıkılması da çok hoş. Başka biraz da yani güncel politika nasıl gidiyor orada? Yani güncel, sen benim bildiğim kadarıyla politika kökenlisin esasında. Politik kökenli bir insansın.
Evet.
Nasıl bir politik köken, yani nasıl durumlar oluyor şu sırada?
Vallahi şu sıralarda baktığımız zaman yani çok herkes kendi uykusuna dalmış, böyle köşesine çekilmiş gibi bir hava var. Bunu nasıl uyandıracağız bilmiyorum. Yani burada da insanlarla konuşuyoruz. Daha çok politik açısından şey üzerinden gitmek istiyorum ben. İşte doğayla, tarımla, kooperatifçilikle, işte bu tür konular üzerinde örgütlenmek, işte insanlara gitmek daha inandırıcı, daha hem de katkıda sunuruz, o açıdan önemsiyorum yani bu konuyu.
Sizin tabii en büyük şey, yani sizin için en çok zor olan şey benim gördüğüm kadarıyla tabii yani şu anki Dersim'in nüfusu kadar anladığım kadarıyla hem büyük şehirlerde hem de Avrupa'da sizin insanınız var. Dolayısıyla Avrupa'daki insanınızın çelişkileriyle, işte büyük şehirlerdeki çelişkileriyle sizin şu anda bulunduğunuz yani coğrafyadaki konumunuzun çelişkileri tabii ki olabilir. Yani insanlar yer yer daha siz korumak istiyorsunuz ama işte onlar da ilerlemek, bazı şeyleri işte bilmiyorum yani öyle şeyler oluyor mu yani bir takım Avrupa'dan gelenlerle bir çelişki evet. oluyor mu yani bilmiyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani baktığımız zaman artık köyler kentleşti, kentler de köyleşti. Bu nasıl oldu? İşte insanlar köylerinden çıkıp gidip şehirlerde yani ne kentleşebiliyor ne köyleşebiliyor, kentler köyleşiyor. Dışarıda gelen, bilhassa Avrupa'da gelenler köylerde villalar, yani 300 metrekare villa, bilmem 300 metrekare, bu çok eleştiriyorum yani, önemsemiyorum. Yani köylere uygun evler yapılsın. İşte eski evler, genellikle taş evler yapılıyor, onların korunmasını istiyorum. Gelip betonerme, villalar böyle yapmak köylerin dokusunu bozuyor. Her anlamda da bozuyor. Yani bu konuda dediğinize böyle cevaplıyorum yani.
Çok güzel, ben de çok güzel cevap verdin. Çok güzel örnek. Ben bunu maalesef Türkiye'nin başka köylerinde de gördüm, mücadele ederken, dolaşırken. Bilhassa mesela Kastamonu'nun Yörük Köyü'nde adam, Yörük Köyü yani bence dünya güzeli, ahşap evlerle dolu, fakat zengin birisi, çok zengin olmuş. Gelmiş dediğin gibi köyün ortasına hemen hemen 3 katlı beton bir bina yapmış ve çok çirkin bir bina yapmış. Ama ona göre o beton bina, halbuki oradaki Yörük Köy'deki, Kastamonu Yörük Köyü'ndeki ahşap evler hakikaten yani UNESCO'nun koruması bile altına alınması gerekir. Çok güzel bir örnek verdim. Bu arada Kadir bir soru soruyor. Diyor ki acaba Tunceli Belediyesi ile ya da işte Dersim Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi kırsala dönüş için bir ortak çalışma yapabilir mi? Yani Dersim Dernekleri Federasyonu ile falan böyle büyük proje olabilir mi? Yani falan gibi bir soru soruyor. Sen ne diyorsun buna?
Bence olur. Bence olur. Çünkü kentten kırsala dönmek için bir sürü istekli, yani bir de seven insanlar vardır. Ama maalesef olanaklardan dolayı bu isteklerini de hayata geçiremiyorlar. Hem ekonomik koşullardan dolayı hem başka nedenlerden dolayı geçiremiyorlar. Bu anlamda Dersim Belediyesi olsun, ilçe belediyeleri olsun, işte yöre dernekleri olsun, katkı sunarlarsa öyle bir proje gerçekleşir ve düşüncemizde de vardır öyle bir şey, yani bir düşünce. Katılıyorum yani. Çok teşekkür ederim bu soru için. Kadir hocama katılıyorum yani bu anlamda.
Peki geleceği nasıl görüyorsun? Biraz da şey konuşalım yani. Yani bu gayet güzel bir şey, başlangıç olmuş. Bir gelecekle ilgili yani neler düşünüyorsun bu hayatın devamıyla ilgili? Hem kendi özel yaşantınla ilgili hem de yani tabii sonuçta emek de vereceksin, çalışacaksın da, ama bir yandan da gerçek var ki yaşlarımız da yaş alıyoruz. Tarlalarda çalışmak kolay değil öyle. Herkes köylere dönüyor ama yaşlarla beraber tarlalarda çalışmak da az iş değil bedenen yani. Ne diyorsun bunlara?
Ya şimdi haklısınız. Mesela ben küçüklüğümde tarlada çalıştığım için, alışık olduğum için şu anda gidip yarım gün tarlada çalışabilirim. Ama maalesef şu anda günümüzdeki gençlik üretimden kopulur, hatta unutulmuş. Ya o götürsen bile o tarım yapamaz kendi başına. Yani nasıl yapılacağını, ne yapılacağını bilmiyor. Koparılmış yani, unutulmuş. İşte popüler kültürle, popüler şeylerle uğraşılmış durmuş yani. O anlamda biraz yani geleceğe umutla bakıyorum ben. Her zaman da umutla bakacağım. Mutlu bakmadan olmaz. Büyük şehirlere gidip gökdelenleri, büyük binaları, betonları görünce umutsuzluğa kapılıyorum. Ama doğayı, suyu, havayı, güneşi görünce umudum artıyor. Dağları, yeşillikleri görünce umudum artıyor. Onun için doğa, yeşillik, su korunduğu sürece umut her zaman vardır. Ama sürece umut da yok olur. O anlamda düşünüyorum. Öyle düşünüyorum.
Yani şimdi biraz da hani bizim mücadele, hepimizin ortak mücadelesine bakarsak tamam. Yani siz daha belki başarılısınız ama Türkiye genelinde hani ekoloji mücadelesi, işte çevre mücadelesi, yani biraz bu egemenler karşısında pek iyi değil durumumuz. Yani ben öyle görüyorum en azından. Yani kesinlikle. Çok büyük bir saldırı var. Çok büyük, aşırı bir saldırı var. Yani dolayısıyla bu saldırıya karşı mücadele etmek, yani esasında tabii sizin bölgenizi de ilgilendirdiği gibi, yani ortak mücadele bütün Türkiye coğrafyasını da ilgilendiriyor. Dolayısıyla yani kendi mücadeleleri tabii birleştirmeye çok uğraşıyorsunuz sizin arkadaşlar ve başka kurullar ve federasyon, ama gene de yani dediğim gibi biraz daha fazla belki şeyler yapmak lazım, bu mücadeleyi büyütmek, daha coşkulu yapabilmek için, değil mi? Yani ne diyorsun sen o konuda?
Kesinlikle. Yani şimdi yerelde başlayıp yani büyüterek daha geniş kitlelere ulaşmak için hep birlikte hareket etmek gerekiyor. Yani tamam, yerelde güzel ama tek başına da başarılı olmayabilir. Yani böyle genelde ülke geneline yaymak, birlikte hareket etmek gerekiyor yani. Ayrı ayrı böyle şey yapmamak lazım. Birlikte güç doğar. O anlamda benimsiyorum yani.
Evet, yani çünkü yani peki o şey nasıl, bir yani bizim hani Kadir'in de çok önem verdiği şey vardır. Ekmek. Ekmek nasıl şimdi yapılıyor sizin orada, onu merak ediyorum. Bir son olarak söyleyeyim de.
Bizim burada ekmek mayalı yapılıyor. İşte maya bırakılıyor. O maya tuttuktan sonra sac altında ateş yapılıyor. Sacdan pişiriliyor.
Yani mesela o köyün ortak ya da sizin bulunduğunuz ya da ortak bir fırın mı var, yoksa çünkü yok. Çok genel eski geleneklerde bizim bildiğimiz hani köyün ortak bir fırını olup herkes oraya belli saatlerde gidip ya da ortak gidip belli saatlerde yapıyor. Çünkü hem ateşten istifade ediliyor hem de yakacak şeyinden, israfından kurtuluyor yani. Nasıl bir şey yani, normal bizde, fırınlar mı var yoksa?
Bizde normal fırınlar yok. Köylerde herkesin ev yaptığı zaman evin bir odasının bir köşesinde baca, şömine gibi böyle baca yapıyor. Bütün yemeklerini, ekmekleri oradan pişiriyor. Yani hem bazı zamanlarda sonbaharda, ilkbaharda böyle işte soba yanmadığı zaman aynı zamanda da orada ısınma ihtiyacını da karşılıyor. Hem ekmeğini orada yapıyor, hem yemeklerini orada pişiriyor. Böyle yani. Bizde ortak fırın yok yani. Daha oluşmadı o.
Ha, yani herkes kendi ihtiyacını karşılıyor o zaman. Tabii. Yani. Her aile aynen, ya da evet. Her aile.
Aynen, evet. Aynen.
Ha, evet. Yani o tabii, çünkü hani ortaklaşmanın da bir ortaklaşma kültürü de oluyor. O mesela işte ben bazı köylerde gördüm, böyle ortak çamaşır yıkama yerleri de var. Kökçeada'da falan böyle gidiyorsun, bütün köy halkı orada yani çamaşırlarını ortak beraber aynı alanda yıkıyorlar. Dolayısıyla doğaya daha az zarar veriyorlar. Yani bir ortaklaşma kültürü açısından ben sordum biraz da bunu yani. Ya
dediğiniz bu ortak hamam, çamaşır yıkama bilmem ne, 50 sene önce bütün köylerde vardı. Yani çeşmenin, suyun olduğu yerde bir dam yapılıyordu. İşte değişik ocaklar, gözler haline yapılıyordu. İşte çamaşır yıkamak isteyen, işte banyo yapmak isteyen çoğu insanlar oraları kullanıyordu. Ortak, köyün ortak malıydı. Eskiden onlar vardı. Onlar İşte böyle diyoruz, teknolojiye tanıştıktan sonra onlar hepsi yok oldu yani. Evet. Hatta bazı yerlerde kalıntıları var yani daha. Ama yok oldu yani, kimse kullanmıyor artık o. Çok da güzeldi yani böyle. Ve artı deterjan da yoktu o zaman. Kömür, meşe külünden bütün çamaşırlar yıkanıyordu. Bembeyaz mis gibi oluyordu gerçekten. O günler de çok güzeldi yani. Hiç böyle deterjan kullanılmıyordu. Hatırlıyorum o yılları.
Onları bize hatırlattığın için çok yani teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Orada sohbet daha devam edebilirdi ama sevgili Murat, maalesef 40 dakikamız doldu. Bu güzel sohbet için ve verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben. Hem kendi adım hem Mukavemet TV adına. Güzel de bir izlenme oldu, arkadaşların soruları da programı canlı tuttu. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sana ve ailene ileriki günlerde başarılar. İnşallah yolunuz oralara düşer.
İnşallah.
Sizler misafir oluruz diye düşünüyorum.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilere, izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Memleketimize geldiğinizde mutlaka sizleri hepinizi bekliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için umarım iyi bir sohbet olmuştur. Çok teşekkür ederim.
Çok güzel oldu. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Bizden sevgiler. Sağ olun.